Bir İnsan. Oriana Fallaci. Altın Kitaplar Matbaası. 1. baskı Mart 1980. Türkçe'ye çeviren Reşit Aşçıoğlu. Bu kitap 343 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Aralık 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Giriş. Kendin üzerine bir keder ve öfke homurtusu tırmanıyor, büyük yalanın tüm boyutlarını aşağı aşağı diğer gürültüleri bastırarak durmamacasına ve egemence gürlüyordu. Zi, zi, zi, yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bu homurtu, iki kolu, iki ayağı ve kendi düşüncesi olan yaratıklardan yükselen bir ses değildi. Düşünceden yoksun, devasa bir varlıktan geliyordu, bir ahtapotu andıran kalabalıktan. Kabuğu sıkılmış yumruklardan, dönmüş gözlerden, gergin ağızlardan oluşmuş bu ahtapot, öğle vakti Ortodoks Kilisesi caddesine yayılmıştı. Uzandığı her yeri yaşasın, yaşasın, yaşasın sesleri uğuldatıyordu. Etkisinden kurtulmak olanaksızdı. Kurtulma girişiminde bulunanlar yok değildi. Bazıları evlerine, mağazalarına, dairelerine kapanıyorlar, sığınak olarak gördükleri her yere çekiliyorlardı. Hiç olmazsa homurtuyu duymamak için. Fakat geçtiği her yeri etkisi altına alıyor, kulakları uğuldatıyordu. Karşı gelemeyince sonuçta boyun eğiyorlardı. Gidip bir bakalım diyerek ahtapotun kollarından birine doğru yaklaşıyorlar. Fakat onlar da sıkılmış bir yumruk, gözleri dönmüş birer yüz ve gerilmiş birer ağız olup çıkıveriyorlardı. Yaşasın, yaşasın, yaşasın! Ve böylece ahtapot büyüyor, her devinimle boyutu artıyor, 1000 kişi daha, 10.000 kişi daha, 10.000 kişi, 100.000 kişi daha ekleniyordu. Öğleden sonra saat 2'ye doğru 500.000 kişiydi, saat 3'te 1 milyon, 4'te 1,5 milyon, saat 5'te ise sayı kavramına sığmayan bir kalabalıktı. Gelenler yalnız kentten, Atina'dan değillerdi. Uzaktan, Attike ve Epir köylerinden, Ege adalarından, Pelopones köylerinden, Makedonya'dan, Selanik bölgesinden akın ediyorlardı. Trenle, vapurla, otobüsle. İki bacağı, iki kolu ve kendilerine ait düşünceleri olan kişilerdi bunlar. Yani ahtapot tarafından yenilip yutuldukları ana dek öylelerdi. Pazarlık elbiselerini giymiş köylüler, balıkçılar, işçiler, kucaklarında çocuk taşıyan kadınlar, öğrenciler, halktı kısacası. Bağnaz düşünceler, üniformalar, doktrinler tarafından öğütülmeyin. Size emredenlere, vaatlerde bulunanlara, size korku salanlara, bir efendiyi başka bir efendiyle değiştirmek isteyenlere kanmayın. Tanrı aşkına sürüleşmeyin, başkalarının suç şemsiyesi altında dolaşmayın. Beyninizi düşünmek için kullanın, savaşın verin. Herkesin kendine özgü bir kişi olduğunu, değerli, sorumlu ve kendinin yaratıcılığı bir kişiliği bulunduğunu, her özgürlüğün çekirdeği olan ben kavramını savunun. Özgürlüğe sahip çıkmak bir görevdir. Hak olmaktan çok bir görevdir dediğin halde sana kulak vermeyen, yanına yanaşmayan ve seni tek başına bırakan halk. Şimdi seni dinliyorlardı. Ölmüş olan seni. Ahtapota doğru giderlerken senin resimlerini taşıyorlardı. Ellerinde tehdit dolu ve meydan okuyan dövizler, çelenkler ve APZ harfi biçiminde hazırlanmış çiçekten taşlar vardı. A'yı Aekos, P'yi Panagulis, Z'yi de yaşasın anlamında kullanmışlardı. Yığınla gül, yığınla karanfil. Bir o kadar da gardenya kaplamıştı ortalığı. Ve o 5 Mayıs çarşamba günü boğucu bir sıcak ortalığı kavuruyordu. Sıcaktan kavrulan çiçeklerin çıkardığı pis koku da, bütün bunların bir günden çok dayanmayacağı, homurdu ve kükreyişin çabucak söneceği, kederin kayıtsızlığa, öfkenin boyun eğişe ve şu andaki köpürmüş suların senin gemin battıktan sonra hemen durulacağı düşüncesi kadar soluğumu kesiyordu. İktidar bir kez daha yenecekti. Hiçbir zaman ölmeyen ve külleri üzerinde yeniden canlanan yönetim. Onu bir devrimle ya da adı devrim olan bir vurkır, kespiçle öldürdüğünü sanıyorsun. Fakat işte yalnızca rengini değiştirmiş olarak yine karşına çıkıveriyor. Renginin şurası kara veya kırmızı, burası sarı ya da yeşil veya mor. Bu arada işte onu yeniden kabullenen ya da boyun eğen hak. Bu nedenle miydi yüzündeki o anlaşılmaz, acı ve alaycı gülüşün? İçindeki mermer heykeli sergileyen kristal kapaklı tabutun önünde taş kesilen ben, Ahtapotun kiliseye dalıp gecikmiş sevgisini senin üstüne yığacağı anı bekliyordum. Bu bekleyişte içimi kaplayan acıyla korku birbirine karışık beni eritiyordu. Kapılar demirliydi. Demir parmaklıkların üst bölümleri ok biçimindeydi. Ne var ki korkunç yaratığın kolları parmaklıkları vahşice sarsıyor ve görünmez gediklerden kollar içeriye sızıyordu. Kollar kilisenin kemerlerini ayakta tutan sütunlara sarılıyor, katafalkın üstüne doğru sarkıyordu. Katafalkın çevresinde bir krater oluşmuştu ve her geçen dakika daralıyordu. Yanımdan, sırtımdan gelen itişlere karşı koyabilmek için kristal kapağa dayanmak zorunda kalıyorum. Bu benim için korkunç bir andı. Çünkü kristal kapağın kırılmasından ve üstüne düşmekten korkuyordum. Bu korkunun asıl nedeni morgda parmaklarım parmaklarına değdiği zaman elimi ısıran o soğuğu tekrar duymaktı. Morgda bendeki yüzüğü çıkarıp senin parmağına, sendeki yüzüğü de çıkarıp parmağıma taktığım anda içime işleyen soğuğu tekrar duymak istemiyordum. Oysa bu yüzükleri 3 yıl önce kuralsız, töresiz kendi aramızda birbirimize taktığımızda içimizi ne engin bir sevinç kaplamıştı. Artık arada tutunacak bir şey kalmamıştı. Katafalkı ayıran kordonda, bu komedide en ön sıralarda gözükmek isteyen akbabalar, meraklar kitlesi ve gösteriş budaları tarafından çiğnenmişti. Kapıların demir parmaklıkları zorlanıyor, bu sesler kırılan camların sesleriyle karışıyor, itiş kakış karşısında kapılar gıcırdıyordu. Dışarıda da ahtapotun homurtusu yoğunlaşmakta ve senin artık kiliseden çıkarılmanı talep etmekteydi. Birdenbire korkunç bir gümbürtü oldu. Orta kapı kırıldı ve ahtapot köpükler, lavlar çıkararak içeriye daldı. Korku çığlıkları, yardım çığırışları duyuluyordu. Krater daraldı, daraldı. Bir dar boğaz oluşturup beni karşı konmaz bir ağırlıkla yalnızca mum gibi sarı yüzün, göğsüne çaprazlamasına koyduğun kolların ve yüzük barıltısının fark edildiği bir karanlığa gömdü. Altımda katafak oynuyor, kristal çatırdıyordu. Az daha korktuğum başıma gelecek ve tabut paramparça olacaktı. Geriye çekilin hayvanlar, onu yiyecek misiniz? Diye birinin bağırdığı duyuldu. Ardından cenaze arabasına çabuk arabaya dedi. Üzerimdeki garip ağırlık gitti, bir delikten ışık süzüldü ve orta yere 6 gönüllü atılarak tabutu kurtarmak için havaya kaldırıp yan kapıya yöneldiler. Buradan da kalabalık arasında sıkışıp kalan cenaze arabasına ulaşacaklardı. Fakat canavar artık ele avuca sığacak gibi değildi. Saydam maddenin ötesindeki cesedi görünce çıldırdı sanki. Homurtu kükreyişe dönüştü. O da yetmiyormuş gibi yaylanarak kıskaçları arasında ne ileri ne geri gidemeyip ''Lütfen yol, yol verin lütfen'' diyen taşıyıcıların üstüne atladı. Omuzlar üzerindeki tabut fırtınada parçalanan bir sal gibi kalabalığın dalgalarında yükselip alçalıyor, bazen devrilme tehlikesi de geçiriyordu. Bu yüzden 6 taşıyıcı dengesini yitirip seni gözü dönmüş kalabalığın eline terk edebilir diye dehşete kapıldığımdan kendimi tutamayarak ''Alekos, dikkat et Alekos!'' diye bağırdım. Bu arada arabaya gidiş yönünün tersine bir dalgalanma oldu ve tabutun arabaya yanaşması yüzyıllar sürdü. Vakit kaybetmemek için cenaze arabasının arkasına tabutun fırlatılması, kapıların kapanması için geçen zaman sonsuzluk kadar uzundu. Kendimi güç bela şoförün yanına attım. Şoför dehşet içindeydi. Henüz işin başındayız diyordu. Şimdi bütün sorun mezarlığa varabilmekteydi. Daha sonra geldik dediklerini duydum. Çevremizde birazcık yer açıldı, şoför durdu. Tabutu alıp omuzlar üzerinde çıt çıkmayan ve buz gibi soğuk, sessiz bir koridordan geçtik. Birdenbire ahtapotun homurdanmadığını, itip kalkmadığını fark ettim. Oysa hemen oracıkta duruyordu. Kollarından bazıları ayrılıp otomobilin önüne geçerek daha erken gelmişlerdi. Mezar taşlarının önüne, ardına, mezarların arasındaki geçitlere doluşmuşlar, selvi ağaçlarına tırmanmışlardı. Ama hepsi de susmuştu. Suskun, koridordan biraz yürüdükten sonra önümüzde derin bir çukur belirdi. Dar, derin pabuçlarımın altında ağzını açmış bir kuyu gibiydi. Sendeledim. Düşerken biri tuttu ve yanındaki mezar taşında dayandım. Üzerine ilk toprak yağmaya başlamıştı. Ölgün seslerle iniyordu çukura toprak. Fakat canavar duydu. Elektrik akımı geçer gibi canavarda bir silkelenme oldu. Sessiz, dengesiz bir gürültüye yol vermişti. Kimi, ''Alekos ölmedi'' diye bağırıyor, kimi o anda anlamadığım, Fakat sonradan anladığım sözler haykırıyordu. Bu seslerden biri benim adımı söylüyor, başka biri ise ''Yaz bunları, yaz, anlat'' diyordu. Bu arada toprağın üzerine dökülürken çıkardığı sesler kalbime vuran çekiş darbeleri gibiydi. Senin mermer vücudunu, acı ve alaylı gülüşünü yavaş yavaş örterken gereksiz bir kırmızılıktaki bayraklar da yukarıda sallanıyordu. Humurtu yeniden başlamıştı. Ardı arkası kesilmeyen, uğultusu, kulakları sağır eden ve tüm diğer gürültüleri bastıran humurtu, büyük yalanı ''Yaşıyor, yaşıyor, ölmedi'' yalanını tekrarlıyordu. Ve işte bu, tek başına savaşım veren, hor görülen, anlaşılmayan bir kahramanın öyküsüdür. Kilise, korku, moda, ideoloji, nereden gelirse gelsin, ne renkten olursa olsun, baskı karşısına direnmekten vazgeçmeyen ve özgürlüğe aşık bir insanın öyküsüdür. Boyun eğmeyen, başkalarına uymayan, kendi kafasıyla düşünen ve bu yüzden de herkes tarafından öldürülerek yaşamını yitiren bir insanın bilinen trajedisi. Saatin tiktakı, bana anıların yolunu gösterdiği şu anda sana söyleyeceklerim bu kadar. Bölüm 1. Geceliğin o rüyayı görmüştün. Güneş doğarken bir martı uçmuştu. Gümüş renkli tüyleriyle çok güzeldi demiştin. Uyuyan kentin üzerinde tek başına ve kararlı uçuyordu. Gök, yaşam kavramı gibi ona ait bir şeymiş gibi gözüküyordu. Martı bir an için denize doğru süzülmüştü. Suya değdiğinde denizden bir ışık çeşmesi fışkırdı. Ve uzun süredir ışık görmeyen kent büyük bir sevinçle uyanıverdi. Aynı anda tepelerde ateşler yanmıştı. Açılan pencerelerden halk iyi haberi bağırarak duyurmaya başlamış ve binlerce kişi meydanlara doluşarak yeniden kavuştukları özgürlük için şölen yapmışlardı. Martı kazandı, Martı kazandı. Oysa sen herkesin aldandığını biliyordun. Çünkü yenik düşen Martı'ydı. Martı denizde dalınca akın eden balıklar onun gözlerini çıkarmaya, kanatlarını dişlemeye gelmişlerdi. Öyle bir çatışmaydı ki bundan Martı'nın kurtulması olanağı yoktu. Yetenekli ve cesurdu. Fakat kendini boşuna savunuyordu. Kayalıkları vuracak kadar büyük dalgalar çıkaran dalışları, balıkları gagalayarak kovalama çabaları boşunaydı. Onlar kalabalık ve Martı tek başınaydı. Kanatları kırılmış, vücudu yara bere içinde, bitkin bir durumda giderek daha çok kan kaybediyor, daha güçsüz düşüyordu. Acılı bir bağırışın ardından ışıkla birlikte karanlığa gömüldü. Tepelerde ateşler sönmüş, kent tekrar uykuya, karanlığa dönmüştü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Gördüğün düşü aklına getirdikçe terliyordun. Rüyada balık görmeyi her zaman kötüye yorardın. Askeri darbe olduğu gecede rüyanda balıklar, köpek balıkları görmüştün. Terliyor ve Martı'nın yenik düşmesinin kötü bir anlam taşıdığını biliyordun. Olayı bir hafta, belki bir gün için ertelemek, küçük köprünün altındaki mayınları gözden geçirmek, işin herhangi bir eksik ya da yanlış yanı kalmadığından emin olmak gerektiğini düşünüyordun. Fakat bir gece önce geriye doğru sayım başlamıştı. Sabahın 8'inde parkta ve stadyumda 2 bomba patlamalı, ormanlık tepelerde yangın çıkmalıydı. Görevlendirilmiş arkadaşlarsa ortalarda gözükmüyorlardı. Zaten gözükselerdi de sen onlara gördüğün düşten nasıl söz ederdin? Martı'nın balıklar tarafından yenildiğini ve düşünde balık görmeyi kötüye yorduğunu nasıl açıklayacaktın onlara? Sana gülerler ve içini kötü duyguların kapladığını, paniğe kapıldığını söyleyebilirlerdi. Mayonu ayağına geçirip gömlekle pantolonunu giydin. Aylardan Ağustos'tu ve oraya vardığın zaman mayoluk alman gerekiyordu. Hemen oracıkta pantolonunu ve gömleğini çıkaracaktın. Seni gören olursa sabahın erken saatlerinde denize girmeyi seven tuhaf bir insan görünümü vermekte amacın. Mayolu bir adamın gidip de bir diktatörü öldüreceği kimsenin aklına gelmezdi. Kayıklar ayağını keser diye pabuçlarını da yanına almayı düşünmüştün ama sonra vazgeçtin. Sokakla kayalıklar arasındaki yolda pabuçlara gerek yoktu. Çünkü hemen sonra denize atlayıp motorlu kayığa ulaşacaktın. Cüzdanını ve sahte kimlik belgelerini alıp mayonun içine sokmuştun. Hemen sonra da fikir değiştirmiştin. Yanında belge diye bir şeye gerek yoktu. Ne sahtesine ne gerçeğine. Eğer balıklar Martı'yı ellerine geçirirlerse onun kimliğini bilmelerine gerek yoktu. Ya öldürürlerse? O zaman da gazeteler yalnızca Sunyu kıyılarında bulunmuş bir cesetten söz edeceklerdi. Yaşı 30'unda var yok. Boyu 1 metre 74, 70 kiloyu zor bulur. Sağlam yapılı, teni oldukça beyaz, Özel işaretler yok. Bıyıkları dışında. Evet ama Yunanistan'da bıyığı olan çok erkek var. Saate bakmıştın. Neredeyse 6 olacaktı. Az sonra Niko klakson çalarak sana haber verecekti. Klakson sesini beklerken son aylarda olup bitenler aklına gelince irkildin. Diktatörün hizmetinde görev yapmamak için ordudan kaçmıştın. Ev ev dolaşarak seni konuk edecek birini aramıştın. Ama kimse yardım etmemişti. Polis çemberi de her geçen saatte çevrende daralıyor, onların soluğunu ensende duyuyordun. Sarsılan iraden sana şu soruları sorduruyordu. Acı çekmek, savaşın vermek, kim için, niçin? Başkasına boyun eğmenin, başkasına uymanın seni senlikten çıkaracağını, bu yüzden de ülkeyi terk ederek başka yerlerde konuk olmak gerektiğini anladığın gün, sahte bir pasaportla Atina havaalanına gitmiş, oradan da Kıbrıs'a ulaşmıştın. Orada da polisler seni izlemişler, yine soluklarını ensende hissettirmişlerdi. Arada da kendi kendine sormuştun. Acı çekmek, savaşın vermek, kim için, niçin? Kıbrıs'ta da bir şey elde edemeyeceğini, İçişleri Bakanı Yorgacis'in seni Cunta'ya teslim etmek üzere aradığını öğrendiğin an anlamıştın. Nasıl kaçacağını düşünmeye başladın. Karnın açtı, geceleri terk edilmiş kulübelerde yatıyor, soğukta donuyordun. Gündüzleri de sağda solda bahçelerden meyve çalarak besin sağlıyordun. Bu arada acı çekmek, savaşın vermek, kim için, niçin diye aklından geçiriyordun boyuna. Seni kurtarabilecek biri vardı, Makarios. Evet, seni o kurtarabilirdi. İtalya'ya kaçman için Makarios pasaport sağlamayı vaat etmiş. Git benim bakanım Yorgacis'i gör, pasaportu imzalayacak demişti. Yine de sen Yorgacis'in yanına gittiğinde kafana kıstırıldığın kuşkusuyla doluydun. Yorgacis sana, aylardır yakalamak için seni arıyordum. Sana yardım etmekte hangi tehlikeleri göze aldığımı düşünebiliyor musun? Dedi. Demek bana yardım etmeyeceksin. Beni o heriflerin eline bırakacaksın. Ateş etmesini biliyor musun? Hedefini vurabilir misin? Hayır. Bomba yapmasını bilir misin? Hayır. Ölmeye hazır mısın? Evet. Dur bakalım. Ölmek yaşamaktan daha kolaydır. Ama sana yardım edeceğim. Sana gerçekten yardım etti. Yardım etmeseydi, şimdi o köprünün altında duran mayınları yapmasını bile bilemeyecektin. 5 kilo patlayıcı madde, 1,5 kilo plastik ve 2 kilo şeker. Şeker mi? Evet. Şeker daha çabuk bir yanma sağlar. Yorgacis'in önerilerine uyarken bir oyun oynarmış gibi sevinç duymuştun. Epey tatlı olacak. Bir kaşık daha şeker koyalım. Oysa şimdi işin şakası olmadığını, birinin öldürüleceğini düşününce tüylerin diken diken oluyordu. Bir insan öldürebileceğine hiçbir zaman inanmazdın. Bir karınca bile öldüremezdin aslında. Örneğin şu karıncayı. O sırada kolunda bir karınca yürüyordu. Parmaklarınla karıncayı hafifçe alıp masanın üstüne koymuştun. O anda klakson sesi geldi. Saate bakmıştın. 6'ydı. Kararlı adımlarla merdivenlerden inip seni bekleyen taksiye gittin ve bir müşteri gibi görünmek için arka koltuklara geçtin. Taksi şoförü olan yeğenin Niko direksiyon başındaydı. Yeğenin olduğundan ona güvendiğin için Niko'yu seçmiştin. Zaten taksi tutacak paran, hele otomobil alacak paran hiç yoktu. Bunları yapabilmek için bir siyasi partiye girmek, o partinin ideolojisine, onun yasalarına, durmadan değişen kurallarına uymalıydın. Bir partiye girmedikçe, ona bağlı kalmadıkça sana kim mali destek sağlar? Kıbrıs'tan ayrılıp Roma'ya sığındığında politika esnafı para değil, öğüt vermişti sana. Para değil, sadaka sunmuşlardı. Haydi şuraya gidelim arkadaş, haydi buraya. Yaşasın internasyonalizm ve özgürlük diyerek olsa olsa yatacak bir oda ve bir lokma ekmek vermişlerdi. Hepsi bu kadardı. Bir ara bir sosyalist parti mensubu, politikacı olduğu yüzünden okunanlardan biri, hani şu en yakınına bile kazık atacak tiplerden olan ve senin de eğer bu ileride lider olmazsa kulağımın birini keserim dediğin kişi seni kabul buyurmuştu. Kalın miyop gözlüklerinin ardından gözlerini sana diken ve bir domuz gibi semirmiş o politikacı sana dağlar, okyanuslar vaat etmişti. Yoldaş buraya, yoldaş şuraya, yaşasın internasyonalizm ve özgürlük deyip durmuştu. Kıbrıs'tan meteliksiz ayrılmana karşın sonradan sana tek bir drahmi gönderen olmamıştı. Oysa sana yardım etmesi gereken Yunanlılar vardı. Örneğin Yunan solunun sürgündeki lideri kabul edilen biri vardı ki onun sana yardım etmesi gerekirdi. Bir diktatörü öldürmek için birkaç deliyle birleşmek çılgınlık olurdu. Kesinlikle yapamazdın bunu. Eğer suikast girişim başarıyla sonuçlansaydı, o zaman buğday tarlalarına üşüşen çekirgeler gibi üstüne üşüşürler, seninle birlikte bu girişimi düzenlediklerini söyleyerek hamilik rollerini üstlenirlerdi. Şimdi ise sana bir kadeh konyaktan başka bir şey sunmuyorlardı. İç oğlum ve iyi şanslar. Dün gece karnını doyurabildin mi diye sordu Niko. Evet, dün gece doydum. Nerede? Bir lokantada. Bir lokantada mı göründün? Omuz silktin ve sessizce Glifada'dan geçip portakal ve limon ağaçlarıyla dolu bahçeli evi tekrar görecek vaktin olup olmadığını düşündün. Çocukluğum ve ilk gençliğim bu evde geçmişti. Anam baban burada yaşıyorlardı. Atina'ya döndüğün gün onlara uğramamak için büyük çaba harcamıştın. Bu tür romantik davranışlara izin yok diyordu Yorgacis. Romantiklik mi? Belki. Ama insan bu tür romantik davranışlara karşı koyamadığı için insandır belki de. Niko'ya emir vermiştin. Glifada'dan geçelim. Glifada'dan mı? Evet ama geç oldu. Dediğimi yap diyorum sana. Niko evin önünden büyük hızla geçti, babanın uyumakta olduğu odayı ve siyah elbiseler giymiş yaşlı bir kadının bahçedeki gülleri sulayışını zar zor gördün. Annenin sabahları erken kalkıp bahçeyi sulama alışkanlığını sürdürmesi içini yumuşattı. Babanın uykuda olması içine bir rahatlık verdi. Tekrar bakmak üzere döndün fakat arabayı hızla süren Niko buna olanak vermemişti. Araba deniz kıyısındaki sokağa sapmıştı bile. Burası diktatörün her sabah zırhlı Lincoln otomobiline binip Logonisti'deki ikametgahından Atina'ya gittiği yoldu. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.